Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal.
Ayrım 27.
Doğudaki dağların tepeleri usul usul ağarmaktaydı. Irgatbaşı, Halo Şamdi'nin yanında durdu. Ters Kürt, sivrisineklerden korunmak için çuluna sımsıkı sarılmış, tarlanın ortasında tor top yatıyordu. Su gibi de terlemişti. Irgatbaşı tepesine dikildi. Önce ayağıyla dürttü. Şamdin, yorgun koltukçu tınmadı bile. Çömelip sarstı. Belki gene oralı olmadı. Yeniden, sonra daha sert sarstı. Adam bir yandan bir yana döndü. Her zaman böyle, çok zor uyanır, kendine gelirdi. Uyanınca da yuvalarından fırlamış gözleriyle müthiş öfkeli söver sayardı. Gene öyle oldu. Sarındığı çulu hırsla açtı. Büyümüş kıpkırmızı gözleriyle Irgatbaşı'ya uzun uzun baktıktan sonra yeniden devrildi. Hemen de uykuya geçti. Irgatbaşı yarı şaka yarı ciddi, Şamdin dedi. Oo Şamdin, Şamdin lo, kalk, kalk babam kalk. Sen kalk ki Şamdin ağa kalkmış diye millet de kalksın. Kalk babam. Halo Şamdin terli ve ağır gene döndü. Kalk babam kalk. Sen kalk ki. Halo Şamdin sonunda doğruldu. İri yumruklarıyla gözlerini uzun uzun ovdu. Kürtçe sövüp saydı. Hala dalgadaydı. Akşamki esrardan dili ağzında şişmiş paslanmıştı sanki. Tükürüğü yapış yapıştı. Susuzluktan yanıyordu. Saat kaç karşılığı yarı Türkçe yarı Kürtçe sordu. Saat ne çiye? Irgatbaşı dörde geliyor dedi. Halo Şamdi şaştı. Arr, artık iyiden iyiye uyanmış, kendini toparlamıştı. Sıçrayıp kalktı. Tarlaya biçilmiş buğdayların kısa sapları üzerine serili içliğini aldı. Çiğden nemlenmişti. Hala acı acı gidişen kıllı gövdesine giyindi. Toz gözlüğünü, boynunu boğazını sıkı sıkıya sardığı paçavraları aldı, çulunu omzuna atıp patozun yolunu tuttu. Doğudaki uzak dağları kül renkli bir aydınlık yalayıp geçti. Yıldızlar yavaş yavaş siliniyor, yarasaların akışı seyrekleşiyordu. Serin bir rüzgar esti hafifçe. Bir ırgat uykulu uykulu sayıkladı. Yorganına sarılmış uyumakta olan pehlivan Ali'ye sinekler üşüşmüştü. Homurdanarak bir yandan bir yana döndü. Hidayet'in oğlu da yanı başındaydı. Toprağa yüzü koyun serilmişti. Bir ara sayıkladı. Zar tutma arkadaş, iyi salla. Tam bu sıra Irgatbaşı yanlarına sokulmuştu. İlkin Hidayet'in oğlunu ayağıyla dürterek, kalk lan kalk dedi. Şunlara bak, gün öğlen oldu. Şamdin ağa bile kalktı, kerhaneciler. Sonra da Ali'yi dürttü. Daha sonra, daha başka ırgatları da dürterken hep aynı şeyleri tekrarladı. Gün öğlen oldu, kerhaneciler. Bu vakte kadar yatılır mı? Ulan Şamdin ağa bile kalktı. Yarın sıra paraya geldi mi, gözümü oyarsınız. Tekme küfür. Usta muavini de uyanmış, esniyordu. Ustaya, tövbe uykumu alamadım be usta. Sıcak bir yandan, sinek bir yandan. Usta, bey babanın gözü kör olsun dedi. Niye? Okuyup adam olsan da bana hanlar apartmanlar mı bıraksaydın? Nasıl da bildin? Benim babam beymey değildi. Ya? Benim gibi baldırı çıplağın biriydi. Öyleyse ananın yakasını destele. Babama vardı diye mi? Öyle ya. Muavin karşılık vermedi. Makine yağı bulaşıkları içindeki keten pantolonunu bacağına çekerken o bu değil ya dedi. Ne düşünüyorum biliyor musun? Nereden bileceğim? Gece diyorum, paydostan sonra güzel duşlar, banyolar olmalı. İnsan güzelce yıkanıp arınmalı. Pijamasını giymeli, karyolasına uzanmalı. Oh, öyle değil mi? Usta da bunun hasretindeydi, içini çekti. Muavin karşılık alamayınca asıldı. Ha usta, öyle değil mi? Öyle oğlum, öyle. En çok da hamam. Usta kurnazca baktı. Gusül için mi? Tabii ya. Yoksa gece rüyana gene kör oğlu mu girdi? Yok canım. Ya, başkası. Güzel miydi? Vallahi ne bileyim. Demek şu iktiza etti. Peki ne yapacaksın şimdi? Hiç. Pis pis iş başı ha? Ne yapayım? Usta alayla günah değil mi dedi. Günahsa günahı bana mı? Kime ya? Su olsa da dökülmesem. İş başına cunup cunup gelsem hadi neyse. O karıyı rüyama kendim sokmadım ya. Usta birden ciddileşerek aldırma dedi. Muavin yatağını dürdü, büktü. Sonra gusül abdesti alıp cenabetlikten kurtulamamanın huzursuzluğuyla traktöre yaklaştı. Traktör her gün sanki büyümüş büyümüş, kocaman olmuştu. 18 saat sürecek makine şakırtılı koca günün ağırlığı daha şimdiden içine olanca ağırlığıyla çökmüştü. Traktöre karşı esnedi. Makinenin ağır demir sessizliğine uzun uzun sinirli sinirli baktı. Avucunun içiyle demir bedenine vurdu makinenin. Onu icat edene sövdü. Sonra da pişman, tövbe üstüne tövbe çekti. Ekmeği senden yiyorum, sen olmasan. Yukarıya baktı. Yıldızların iyice silindiği gökyüzü doğuya doğru ağrıyordu. Sen günah yazma ya Rabbi. İşe cenabet cenabet başlayacağız. Birden sinirlendi. Avradı rüyama kendim sokmadım ya. Yanı başında ustanın sesi. Kendi kendine mi konuşuyorsun ne? Döndü, gördü, güldü. Usta çalıştır bakalım dedi. Muavin kolçakla traktörün önüne geçti. Soktu. Yarım tur. Sabahın nemli havasına motorun egzozundan çıkan mazot kokulu bir duman yayıldı. Usta gaz çubuğunu indirdi. Motor ambele olarak sabahın sakin havasını kuvvetli gürültüsüyle alt üst etti. Sonra usta traktörü harman makinesine bağlayan uzun kayışı silindire itince tozlu kayış deli deli dönmeye başladı. Patozun ovayı doldururken şakırtılı sesi motorun sesini filan yutuverdi. İş olanca sıkıcılığıyla başlamıştı. Harmandan beden kalınlığında desteler kapılıyor, durulmayan, bitip tükenmek bilmeyen bir karınca kaynaşmasıyla harman makinesine koşuşturuluyor, harman makinesinin üzerindeki Zeynel'le Haloşemdin'e atılırcasına teslim edilip, harmana yeniden, yeni bir demet omuzlamak için koşuluyordu. Bu bir koşuydu gerçekten de, durmak bilmeyen bir koşu, uçsuz bucaksız bir koşuydu. Hemencecik kan tere batılı verdiği için, harman makinesinden savrulan saman tozları içinde, çıldırtan bir kaşıntı, bir gidişmedir başlıyordu. Pehlivan Ali de gece rüyasında Fatma'yı görmüştü. Omuzundaki demeti harman makinesine koştururken, geceki rüyanın etkisiyle memnun gülümsüyordu. Ne avrattı şu Fatma? Ulan nasıl da kadrinin kıymetini bilmemişti. Orman gibi sulak bir yerde olurlarmış. Birden Fatma ağaçların arasından çıkıp gelmiş. Vay Fatma, sensin hı? Fatma dargın dargın bakmıştı. Yanına koşmuş, kucaklamıştı. ''Bana küs müsün yoksa kız?'' ''Küsüm. Niye anam? Beni o ibnelerin elinde koydun da geldin. Ne yapayım? Beni zorla savdılar.'' ''He, savdılar. Savdılarmış. Savmadılar mı? Yalan mı? Sen de orada değil miydin?'' ''Değildim ya. Orada mıydım? Oradaydın. Ben Fatma değildim ki. Ya, aptal kızıydım. Uyanıvermişti birden. Lakin bir iş vardı bu rüyada. Ben Fatma değildim.'' demişti. ''Bilmiyor mu Fatma olup olmadığını? Yanına varmıştı da kaşlarını yıkıvermişti. Gel demişti, gelmemişti. Bilmiyor Fatma olduğunu. Lakin ne olursa olsun bir iş vardı bu rüyada. Hidayet'in oğlunu birden yanında buldu. Bak hele lan dedi. Hidayet'in oğlu yeni bir desteği omuzlamıştı bile. Sertçe baktı. Konuşmayacaktı bu ibneyle gayri. Ulan insan bir beşlik bedel etmez miydi? Gece kimi gördüm rüyamda bil. Sen mi? Ben ya. Kimi? Fatma'yı. Hemen her gece gördüğünü biliyordu. İyi bir bineydin gayri dedi. Ali anlamadı. Dedi ki ben Fatma değildim dedi. Aptal kızıydım dedi. Öyle mi? Aptal kızıydım dedi lan. Irgatbaşı'nın kuvvetli düdüğü arkasından da lan ibneler varırsam yanınıza şimdi. Hidayet'in oğlu fırlayıp koştu. Irgatbaşı'nın yanında durdu. Vallahi ağa benim suçum yok. O Ali ibnesi çeneye tuttu beni. Çenelerinizi kıracağım bir gün ya dur bakalım. Çiftlikte koduğu avradını görmüş rüyasında. Kim o mu? O a, her gece her gece görür. Hem de tövbe su dökülmüyor ha. Sen ona bir şey de. Ya görmesin, görürse su dökünsün. Cünüp cünüp iş başı yapılır mı? Irgat başı rüya görmek de ne demek dedi. Görmesin efendim. Burada gusül suyu mu var? Ali yanından geçerken lan ayı dedi. Buyur ha. Vurdun mu yıkarım ha. Rüya görmek de ne oluyor? Hayvan sen kim rüya kim? Rüyayı hamamı, suyu muyu olan evinde yatağında rahat rahat yatan görür. Aç it, yemeğe ekmek buldun da rüyan mı eksik kaldı? Ali omzunda demet, sağ ol dedi. Bir haftalık iş 5,5 gün sürmüş, dağılım denilen çarşamba günü öğleden sonra saat 2'den sonra ırgatlar para almak için şehrin yolunu tutmuşlardı. Irgatbaşı da paydostan çeyrek saat önce küçük ağanın pırıl pırıl otomobiliyle şehre inmişti. Harmanla şehir arasında epeyce uzun bir yol var. Irgatlar yaya dökülmüşlerdi yollara. Tozlu yollar 5,5 iş gününün yorgunluğuyla harap ırgatların yemenili ya da çıplak ayakları altında toz uyup duruyordu. Başka harmanlarla pamuk tarlalarından şehre para için akın halindeki ırgat kafileleri kalabalığı gittikçe arttırıyorlardı. Yukarıda gözleri alan kızgın güneş, aşağıda fırın külü gibi ısınmış tozlu yollar. Yol boyunca ahlar oflar yükseliyordu. Arada öfkeli bir küfür, bazen hiç hesapta olmayan yanık bir gazel. Dudakları patlamış, ağızları köpük içinde, yorgun, yılgın insanlar bir haftalık emeklerinin karşılığını almaya gidiyorlardı. Gözler çökmüş, yüzler buruşup kararmış, sıtmadan zangır zangır titreyen ırgatlardan biri arada kafileden ayrılıyor. Ya bir hendek kıyısı ya da koyu gölgeli bir ağacın altına kendini atıyor, toprağa kapanıyordu. Hiç kimse başkasına yardım edecek halde değildi. Kalan kalıyordu, ölen ölecekti. Gidebilense gidecek. Çukurova'nın bereketli topraklarında şehre karıncalar gibi çekilen ırgatlar oraya, taş köprünün oradaki ırgat pazarına birikmek için canlarını dişlerine takmışlardı. Gidilecekti. Çaresiz gidilecek, haftalıklar alınacak, sonra da gelecek hafta için yeniden kapılanırlarsa ağır hantal kamyonlara dolunup 5,5 gün çalışmak üzere çiftliklere yeniden dönülecekti. Pehlivan Ali ile Hidayet'in oğlu yan yana yürüyorlardı. Hidayet'in oğlu Ali'nin koluna asılmıştı. Bir ara gözlerim kararıyor dedi. Ali de tıpkı onun gibiydi. Vallahi benim de kardeş. Hepsi ya, karnım da guruldamasa bari. Niye gurulduyor? Acımdan lan, ekmeğin yok muydu? Ekmek ne gezer bende? Şunlarda yok mu ki? Vallahi ne bileyim. Bir parça olsa da nefsimi körletsem. İsteyek mi? Kimden? Kimden olursa. Verirlerse durma. Acımdan benim de gözlerim kararıyor. İki lokma da ben yerdim. Gerilediler. Pehlivan Ali Halo Şamdin'i gördü. Aha dedi, şu herif benden kibrit al dedi. Yanına sokuldu. Öyle mi kardeş? Ekmeğin müppeğin yok muydu? Halo Şamdin yolda sarıp sarıp içtiği esrarlı cigaraların dalgası içindeydi. Ürkerek baktı. Ali'nin ne dediğini pek anlamamıştı. Cık yaptı. Pehlivan Ali kızdı. Ben sana kibrit verdiydim amma. Halo Şamdin çekti gitti. Pehlivan Ali bozularak Hidayet'in oğluna baktı. İbne herife hele dedi. Benden kibrit aldıydı da şimdi ekmeğim yok diyor. Bilsem vermezdim kibriti. Hidayet'in oğlu üzerinde durmadı. Ali hiç tanımadığı birine sordu ekmeği olup olmadığını. Yokmuş. Sonra bir başkasına, sonra bir başkasına daha. Yok, yoktu. Hidayet'in oğlu guruldayan karnıyla yolun kıyısına bıraktı kendini. Ali de yanına gitti. Ayakta uzun uzun dikildi. Bomboş gözlerle yola bakıyordu. Kendilerinden pek de farklı olmayan insanlar geçiyordu önlerinden. Yol kıyısında kesilip kalan Ali ile Hidayet'in oğluna bakmıyorlardı bile. Yollarda açlıktan, yorgunluktan, çeşitli hastalıklardan kesilip kalan o kadar çok insan vardı ki, bu yollarda gemisini kurtaran kaptandı. Yukarıda güneş, aşağıda yolun güneşte fırın külüne dönmüş kızgın toprağı. Arada kamyonlar, otomobiller gelip geçiyordu. Her gelip geçen araçtan toz bulutları kalkıyor, göz gözü görmüyordu. Ali de Hidayet'in oğlunun yanına bıraktı kendini. Başka ne yapabilirdi? Köpürmüş ağzı, ferini yitirmiş gözleri. Birden sordu. Bunların içinde Fatma da var mı ola? Hidayet'in oğlunun canı burnuna gelmişti zaten. Şimdi dedi, şimdi Fatma'ndan da başlarım ha. Niye? Tövbe estağfurullah. Bütün açlığı, yorgunluğuna karşılık Pehlivan Ali'nin bütün umudu bugündeydi. Para almak için Fatma da şehre inecekti nasıl olsa. Rast getirirse tamamdı. Öbür çiftlikteki ırgat başı Fatma demişti. Fatma benim bacım. Bir insan bacısına kötü gözle bakar mıydı hiç? Baksa bile tükenecek değil ya Fatma. Fatma taş gibi Fatma. O hep Fatma'ydı. Fatma gibi avradı nereden bulacaktı? Aklına başka bir şey geldi. Hidayet'in oğlunu dürttü. Beri bak hele. Hidayet'in oğlu akları pembe pembe gözleriyle baktı. Ne var gene? Şehre inince bizim Yusuf'un oraya varak mı? İnşaata mı? İnşaata. Varak. Ali sevindi. Hemi de varak. Ben geri dururum. Sen varır bizim Yusuf'u çağırırsın. Sen niye varmıyorsun? Ne olur ne olmaz. Fatma'nın erinden mi korkuyorsun? Korktuğumdan mı? Korktuğundan değil de beni ne diye savıyorsun? Pehlivan Ali karşılık vermedi. Verecekti. Yanlarına Kürt Zeynel sokulmuştu. O da ötekiler gibi halsiz, yorgundu. Onun da dudakları patlamıştı beyaz beyaz. Yoruldunuz mu ne? Hidayet'in oğlu yorulduk vallahi dedi. Pehlivan Ali, ekmeğin müppeğin var mıydı? Acımızdan soluk alamıyoruz. Gözlerimiz kararıyor vallahi. Zeynel, ekmeğinizi yemeden mi çıktınız? Yemedik, vermediler ki. Zaten yenecek yeri yoktu. İti atsan yemez. İnsan işten çıkınca bir tebir oluyor. Doğru, algınlaşır. Canı yemek istemez. Mendilini çıkardı, ekmeğini ortadan böldü. Yarısını Ali'ye, yarısını da Hidayet'in oğluna uzattı. Nefsinizi körletin. Acacına yol yürünmez. Adam kötü olur. Yol adamın ayağının altında kayar. Öyle değil mi? Ne Hidayet'in oğlu farkındaydı sorunun, ne de Pehlivan Ali. Ellerindeki ekmeklere aç kurt gibi saldırmışlar, kuvvetli dişleriyle çiğnerken gözlerini yummuşlardı. Zeynel halden anladığı için üstelemedi. Yanlarına çömelip yiyişlerine bakmaya başladı. Öyle iştahla, öyle oburca yiyorlardı ki, Pehlivan Ali son lokmasını da çiğneyip yuttuktan sonra, ''Oo'' dedi, ''dünya varmış, nefsim körlendi be.'' Zeynel'e çocuksu gözlerle, minnetle baktı. Allah senden razı olsun kardeş, iki cihanda aziz olasın. Aman kardeş, yarım ekmek, kupkuru ekmek olsun dedi Hidayet'in oğlu. Canımız üstümüze geldi.
Ayrım sonu.